Ayrım 13. Peygamberin son 5 günü, Tahsin Yücel, sayfa 133. İkinci bölüm. Peygamber bütün gece, ertesi günün de büyük bir bölümü süresince, yüzündeki ve bedenindeki ağrıları bir başka yer olarak algıladı. Kimi zaman karanlık bir tabutluktu bu yer, kimi zaman dar bir ranzada, kir ve ter kokan bir yatak, kimi zaman kocaman bir odada, bir başından bir başına, burada Allah yoktur yazılı bir duvarın dibinde, çıplak bir ampulün altında bir topal iskemle. Bu yerlerin hepsinde de yalnızdı. Bir şeyleri ya da birilerini bekliyordu sürekli. Olacaklar konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Olanlar konusundaysa tek bildiği burada bulunduğu ve birilerini beklediğiydi. Ama yakındığı yoktu. Bu yerlerde bulunduğuna göre er ya da geç burada ya da başka yerde gelip sorguya başlayacaklar, böylece yarım yüzyıllık devrimci yaşamını en sonunda taçlandıracaklar demekti. Yıllar boyunca beklemişti, birkaç saat daha bekleyebilirdi, sabırla. Ne var ki bekledikleri gelmeyince sıkılmaya, yerinde kımıldamaya başladı. Önceleri en ufak kımıltıda bütün kasları birden sızladı. Sonra yavaş yavaş başındaki ağrıyı kendi başının ağrısı, kaslarındaki ve kemiklerindeki sızıyı kendi kaslarının ve kendi kemiklerinin sızısı olarak algılar oldu. Korkuyla umutsuzluk arası bir duyguyla titredi. Titremesi arttıkça arttı. Dişleri birbirine vurmaya başladı. Sonra telefon çaldı, uzun uzun. Etinde, eklemlerinde çalarmış gibi. İnleyerek gözlerini açtı. Olamaz diye mırıldanarak yeniden yumdu gözlerini. Elleriyle yüzünü, göğsünü, bacaklarını, ayaklarını yokladı. Kuşku yoktu. Kendi yüzü, kendi göğsü, kendi bacakları, kendi ayaklarıydı dokunduğu. Ama bunda şaşılacak bir şey yoktu. Yüzünün kendi yüzü, bedeninin kendi bedeni, ayaklarının kendi ayakları olması değil. Burada, kendi evinde tüyleri dökülmüş bir halının üstünde upuzun yatmakta olması şaşırttı peygamberi. Bir kez daha olamaz diye mırıldandı. Bunca tabutluk düşünden sonra gözlerini birdenbire kendi evinde açmak inanılmaz bir aykırılıktı neredeyse. Kötü bir oyuna getirilmiş gibi bir duygu uyandı içinde. Telefon hep çalıyordu. Güçlükle döndü. Ellerine dayanarak doğrulup oturdu. Sonra gene ellerine dayanarak ayağa kalktı. Tam telefonu tutup kaldırdığı sırada başı döndü. Düşecek gibi oldu. Telefonu bırakarak içgüdüyle duvara tutundu. Öylece dikilip kaldı bir süre. Sonra gene içgüdüyle duvara tutuna tutuna tuvalete gitti. Hep duvara tutunarak uzun uzun işedi. Dönerken lavabonun ardında yabancı bir karaltının kımıldadığını ayrımsar gibi oldu. Durup ışığı yaktı. Aynada kendini gördü. Bir kez daha şaşırdı. Sağ gözü kabarık bir morluk ardında görünmez olmuş, pijaması sol omzundan beline dek yırtılmıştı. Ama ayna kendi evinin aynası, lavabo kendi evinin lavabosuydu. Birden her biri keskin bir sızı gibi çakan kıvılcımlarla parçalanmış bir tuhaf karanlık içinde yere devrildiği dakikayı anımsadı. "Alçaklar!" diye mırıldandı. Tıpkı geldiği gibi duvara tutunarak çıktı tuvaletten. Ağır ağır geri dönerken telefon gene çalmaya başladı. İçgüdüyle yön değiştirdi peygamber. Adımlarını hızlandırdı. Telefonu alıp kulağına götürdü. Bir kadın sesi. "Alo, Nazım, bu ne uyku?" diyordu. "Nazım, Nazım, ne oluyor, neden konuşmuyorsun?" Peygamber kulağında çınlayan bu sesler karşısında yalnızca sonsuz bir güçsüzlük duydu. Hiçbir şey düşünmeden kapattı telefonu. Gene hiçbir şey düşünmeden içgüdüyle kendi odasına yöneldi. Kapısını açıp girdi. Korkunç yumruğu şimdi yemiş gibi yatağa attı kendini. Ama bu kez bilinç direniyor, hızla belirip silinen tabanca, tokat, üniforma görüntüler arasında herhangi bir bağ kuramamakla birlikte daha öncelere doğru gitmeye çabalıyordu. Sonunda karmaşık bir biçimde bile olsa oluntular zaman ve uzam içinde kendi yerlerini almaya başladı. Peygamber bir kez daha "alçaklar" diye mırıldandı. Şu var ki, oluntuları birer görüntü olarak yerli yerine oturtmak onları anlatmaya yetmiyordu. Nazım'ın bu adamların söyledikleriyle ne ilgisi olabilirdi? ancak bir Marksçı devrim yapılması durumunda kenter değerlerini her şeyin üstüne çıkardığı, yaşamı sürekli bir eğlence ve alaya dönüştürdüğü, bu arada devrimi ve devrimcileri hor gördüğü için proletarya devriminin askerleri tutuklayabilirdi bu çocuğu. Hiç kimse de haksız olduklarını söyleyemezdi. Ama polislerin başı açık açık söylemişti. Nazım'ı kurulu düzeni yıkmaya kalktığı için tutukluyorlardı. Peygamber dişlerini sıkarak yatağında yer değiştirdi. "Çelişki, çelişki, çelişki," diye mırıldandı. Bu çelişki ister istemez bir başka çelişkiye getirdi peygamberi. Nazım gibi yozlaşmış bir kenteri devrimcidir diye ellerini arkadan kelepçeleyip götürmüş ama kendisini almaya gönül indirmemişlerdi. Yaşamı ve yapıtları ortada olduğuna göre bu çelişkiye tutarlı bir açıklama bulmak zordu. Ancak biraz araştırılacak olursa artık iyice yaşlandığını, üstelik herkesten uzakta bir keşiş yaşamı sürdüğüne göre bu devrim bir devrimci, hatta yalnızca bir insan olarak işinin çoktan bittiğini, dolayısıyla artık içeri alınmasına gerek kalmadığını düşünmüş olmaları hiç de uzak bir olasılık değildi. Gözünün üstündeki morlukla pijamasının omzundaki yırtığı eski hesapları kapatmak için yeterli buldukları bile düşünülebilirdi. Ama bu böyleyse, eski hesabı böyle ucuz ve kestirme bir biçimde kapatmak istemişlerse, bu adamlar kendisini nicedir tanıyorlar, tanımaktan da öte beyninin içini okuyorlar demekti. Bir kez daha alçaklar diye söylendi peygamber. Sonra nice yıldır ilk kez polisin etkinlikleri konusundaki düşüncesi öteki solcularınkiyle birleşti. Polis her yerdeydi. Kendisi tam bir bilinçsizlik içinde, bu herifler gerçek solcuları nasıl yakalıyorlar, yazı turayla mı diye homurdanırken, onlar sokak köşelerinde, cami avlularında, dergilerde, meyhanelerde, hatta evinin duvarları arasında aşılmaz ağlar örmüşler, uykusunda soluk alışlarını bile izlemişlerdi belki de. Marx'ın ve Lenin'in kocaman fotoğraflarına, Nazım'ın kitaplığın en görünür yerinde duran kitaplarına bakmamaları da bundandı herhalde. Burada durduklarını yıllardır bildikleri içindi. Varsayım doğruysa, adamlar yaptıkları her şeyi bilerek yaptılarsa, gözüne yumruğu indirirken, bu adam içeri alınmaya bile değmez artık diye düşünmüşlerse, devrimci Ozan yaşamı hiçbir zaman taçlanmayacak demekti. Peygamber derin bir umutsuzluğa gömüldü. Gözleri tavanda bir noktaya dikili, ölü gibi kımıldamadan yattı bir süre. Sonra birdenbire saçma, saçma, saçma diye homurdandı. Doğrulup oturdu. Nazım'ın tam bir kenter olduğunu gösteren her türlü belirti vardı. Ama kendisinin torunu olması dışında devrimci olduğunu gösterecek tek belirti yoktu. Bu adamlar bilinçli olsalar Nazım'ı devrimci diye yakalayıp götürürler miydi? Saçma diye yineledi peygamber. Bütün bunlar devrim öncesi mantıksızlığının yeni bir belirimi değilse birileri kendisiyle alay etmişti. Ama kimler? Peki Nazım, dedi kendi kendine. Bu işi oyun olsun diye Nazım düzenlemiş olamaz mı? Yatağa girmesinden sonra titremesi yavaş yavaş hafiflemişti. Birden gene titremeye başladı. Ama hemen sonra Nazım'ın dört bir yandan inen yumruklar ve tekmeler altında çırpınışı, sonra tam götürüleceği sırada kendisine göz kırpışı gözlerinin önüne gelince, aklı başında bir peygamberin en baştan düşünmesi gereken olasılığı düşündü. Bu adamlar korkunç bir yanlışlık yaptılar. Emir benim için geldi ama bunlar aldıkları emri doğru dürüst okumadılar. Beni Nazım'la karıştırdılar diye söylendi. Evet, son zamanlarda hep gençleri yakaladıkları için beni değil Nazım'ı yakalamaları gerektiğini sandılar. Yakalanan gençler hep banka soyduğu, karakol kurşunladığı için de bir sürü masal uydurdular. Budala herifler. Bakarsın fırçayı yerler akşam, belki de aynı saatlerde Nazım'ı bırakıp beni almaya gelirler diye ekledi. Kendi kendine gülümsedi. Çok yakınındaki biriyle konuşur gibi dişlerinin arasından, ben onlara ne söyleyeceğimi biliyorum diye fısıldadı. Gerçekte ne söyleyeceğini bilmiyordu. Aramıyordu da. Ama bu konuda kendi durumunu öyle sağlam, polislerin durumunu öyle gülünç buluyordu ki, sözü gediye oturtacağından kuşkusu yoktu. Bilinmeyeni göğüslemesini de bilmek gerek. Hele bir gelsinler bakalım dedi kendi kendine. uzandı, yorganı çenesine doğru çekti. Yatakta beklemek, kendi elleriyle yırttıkları pijamasıyla karşılarına çıkmak düşüncesindeydi. Ne var ki son açıklamasını bulduktan hem kendisinin hem torununun polislerin gülünç düşüncesizliğinden kaynaklanan bir yanlışlığın kurbanı olduklarını anladıktan sonra adamları hiçbir şey yapmadan yatakta beklemek bir anlamda bu yanlışlığı benimsemekmiş gibi geldi ona. Işığı yaktı, başucundaki saate baktı. İşte koca bir 24 saat doldu bile dedi. Bu adamlar bu kafayla daha bir haftada, 10 günde, bir ayda uzatabilirler yanlışlığı. Hatta hiç düzeltmemeleri, yanlışlık yaptıklarını benimsemektense bir takım suçlar uydurarak çocuğu sittin sene içeride yatırmaları bile olmayacak bir şey değil. Birdenbire umulmadık bir güçle fırlayıp çıktı yataktan. Hiçbir yere tutunmadan kararlı adımlarla gömme dolaba doğru yürüdü. Pijamasının üstüne pantolonunu ve ceketini giyip odadan çıktı. Evin girişinde şaşırtıcı bir çabuklukla çıplak ayaklarını, ayakkabılarını, sırtına paltosunu geçirip kapıyı açtı. Birden hem şaşırdı hem de iliklerine dek ürperdi. Dünkü hava gitmiş, bambaşka bir hava gelmişti. Ortalık apaktı. Nazım'ın kırmızı arabası ak bir tümseye dönüşmüştü. Kar hala kurşun gibi iniyordu. Peygamberin başı döndü. Oraya yığılıp kalacakmış gibi bir duyguya kapıldı. Kapıya tutundu. Eve dönmekle kapıyı kilitleyip tipinin altında yürümek arasında duraladı bir süre. Sonra kararlı bir biçimde elindeki kocaman anahtarı kapının kilidine sokup çevirdi. ''Nazım'ı bulmak zorundayım, bir an önce kurtarmalıyım.'' diye mırıldandı. Bir düşmana doğru ilerlercesine başını ve gövdesini elden geldiğince dikleştirerek hışımla inen karların altında yürümeye başladı. Nazım'la yer değiştirmesinin her ikisi içinde kurtuluş olmasının içerdiği çelişkinin ayrımına varmadığı gibi Nazım'ı nerede bulacağı, kime soracağı, polislerin dün gece düştükleri yanılgıyı nerede kime anlatacağı konusunda da belirgin bir düşüncesi yoktu. Ama Fehmi Gülmez'in lüks apartmanlarının önünden geçerken birdenbire daha geçen gün uzaktan buğulu camlarına baktığı semt karakolu geldi usuna. Karların üstünde kayıp düşmekten korkmadan var hızıyla bu karakola doğru yürüdü. Üstünlüğün kendinde bulunmasının bilinciyle kapıyı güvenle itti. Karakolda bir bekçiyle bir polis yuvarlak bir dökme sobanın iki yanında ellerini ısıtıyor, arkada başka bir polis küçük bir tahta masanın ardında eski bir Remington'da tek parmakla yazı yazıyordu. Peygamber kapanmış gözü dışında her yanı kardan apak, hışım gibi içeriye dalınca üçü birden ayağa fırladı. Masanın ardındaki polis hemen koşup yanına geldi. ''Hayrola bey amca, ne oldu böyle? Gözüne kim vurdu? Ne zaman? Nerede?'' dedi. Sorusunun yanıtını beklemeden bir iskemle itti önüne. ''Buyur otur, önce bir soluk al.'' diye ekledi. Peygamber düşman bir ortamda bulunmanın bilinci içinde iskemleye bakmadı bile, öylece dikildi olduğu yerde. Gözlerini polislerin yüzlerinde, karşı duvara asılmış yazılarda, gazeteden kesilmiş bir takvimde, her yerde rastlanan türden, camlı bir çerçeve içindeki Atatürk fotoğrafında dolaştırdı. Sonra öksürdü. ''Torunumu sormaya geldim. Nerede?'' dedi. Kalkıp karşısına gelen polis, yaşlı adamın bir saldırıya uğradığını düşünmüştü. Araya torun konusu girince rahatladı. ''Torunun mu? Torununa ne olmuş?'' diye sordu. Peygamber kaşlarını çattı. ''Rica ederim, beni yormayın, bilmiyormuş gibi konuşmayın.'' dedi. ''Onu görmek istiyorum. Bu da hakkım. Aynı zamanda da oğlum çünkü.'' Polisler birbirlerine bakıp gülümsediler. Karşısında dikilen polis elini omzuna koydu. ''Bey amca, sen hastasın, tir tir titriyorsun. Önce bir otur şuraya.'' dedi. Elini omzuna bastırarak neredeyse zorla oturttu peygamberi. Sonra şaşkın şaşkın yaşlı adama bakan bekçiye döndü. ''Bey amcaya bir ıhlamur doldur.'' İskemleye oturunca korkunç bir güçsüzlük çöktü peygamberin üzerine. Bu nedenle düşman bir ortamda bulunduğunun bilincinde olmasına karşın uzatılan ıhlamur bardağını almak istedi. Ama tutamadı. Elleri kötü titriyordu. ''Masanın üstüne bırak, biraz soluklanıp ısınsın da ondan sonra içsin.'' dedi polis. Geçip yerine oturdu. gözlerini peygamberin yüzünde, saçlarında, paltosunda, pantolonunda, pantolonun paçalarının bittiği yerde, çorapsız ayak bileklerinin üzerindeki sırılsıklan pijama uçlarında dolaştırdı bir süre. Kaç yıldır bu karakolda çalışırdı. Adı neydi, ne iş yapardı bilmiyordu. Ama tanıyordu onu. Arada bir ama hep tek başına ağır ağır karakolun önünden geçtiğini görürdü. Torununun aynı zamanda oğlu olduğunu söylediğine göre bunamış olmalıydı. Belki de cinnet geçirmekteydi. Bey amca hiç telaşlanma, biraz ısın, soluklan, ıhlamurunu iç, zamanımız çok, konuşuruz dedi. İçini çekti. Ne güzel bir ihtiyar diye düşündü. Peygamber biraz kendini topladıktan sonra ağır ağır ıhlamurunu içti. Ihlamurun ılıklığı bedenine yayıldıkça yumuşadı. Çevresindekilere eskisi gibi düşmanca bakmaz oldu. Ancak buraya niçin geldiğini unutmuş değildi. Son yudumunu da içtikten sonra, ''Evet, gene soruyorum, Nazım Sönmez'i ne yaptınız?'' dedi. Hem peygambere çok benzediği, hem bu denli çok ve bu denli güzel kızla ilişki kurmayı nasıl başarabildiğini aralarında sık sık tartıştıkları, hem de şu son aylarda arabasının gürültüsüne bozulmaya başladıkları için Nazım Sönmez'in kim olduğunu üçü de çoktan çıkarmıştı. Üçü de, herif kim bilir hangi yavrunun koynundadır şimdi diye düşünüyordu. Bu nedenle peygamberin bu saatte karakolda torununu aramasını bir bunaklık, en azından bir ahmaklık belirtisi olarak değerlendiriyorlardı şimdi. Masanın arkasındaki polis gülümsedi. ''Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok bey amca'' dedi. ''Senin torunla ne alıp veremediğimiz olacak ki?'' ''Memur bey, çok rica ederim, bilmezlikten gelmeyin'' dedi peygamber. ''Dün gece 8-10 polis birden geldiniz. Ellerine kelepçe vurup döve döve götürdünüz. Ben de evdeydim, gözlerimle gördüm. Polisler şaşırdılar. Sobanın başındaki polis, olamaz olamaz diyerek başını salladı. Sonra, işinde gücünde bir adamdır der gibi, karısında kızında bir çocuktur, onu iyi tanırım diye ekledi. Bir yanlışlık oldu herhalde. Peygamberin gözleri parladı. Evet, ben de bunu söyleyecektim diye atıldı. Öyle sanıyorum ki Nazım'ı benimle karıştırdılar. Çünkü ben komünist olarak tanınırım ama onun böyle bir ünü yoktur. Polisler gülümsediler. Sobanın yanındaki polis gene başını salladı. Hayır bey baba, başka konularda yanılabilirler ama böyle bir yanlışlık yapmazlar dedi. Siyasiler yanlış ihbar almışlardır. Anarşist diye alıp götürmüşlerdir senin oğlanı. Benim torunum anarşist olamaz diye atıldı peygamber. Nazım'ın kendisiyle karıştırılmasının neden olanaksız olduğunu açıklamadan anarşistlere yaklaştırılması tepesini attırmıştı. Ama sobanın yanındaki polis gene gülümsedi. Yani öyle sanmış olacaklar demek istedim dedi yumuşak bir sesle. Anarşist sanmış olacaklar dedim. Peygamber birden irkildi. Polislerin Nazım'ı götürmelerinden beri ilk kez onun gerçekten bir takım eylemlere katılmış olabileceğini düşündü. Hem bu eylemleri her zaman küçümsemiş olmasına, hem de Nazım'ın gerçekten eylemci olmasının kendisinin tutuklanma olasılığını ortadan kaldırmasına karşın birdenbire saygıya benzer bir şeyler duydu ona. Çok saçma diye atıldı. Kimse benim torunumu anarşist diyemez. Torunum komünist olabilir ama anarşist olamaz. Remington'un arkasındaki polis bir kez daha bıyık altından gülümsedi. Karakolda üç görevlinin önünde komünist olarak tanındığını söylediğine, torununu da bir çırpıda komünist yapabildiğine göre bu adamın usunun başında olmadığı kesindi. Öyleyse dün akşam eve geldiklerini söylediği 8-10 polisi de evinde değil, evindeki televizyonda görmüş olabilirdi. Babasından biliyordu. O da daha dün akşam bir televizyon reklamında ağdan tekneye boşaltılan balıkları görünce ''Oğlum, bu kış balık çok çıkıyor ama eve hiç balık getirdiğin yok.'' demişti. İçini çekti. ''Peki bey amca, senin dediğin olsun. Komünist diye ihbar etsinler ama biz mahalle polisiyiz. Bizi bu işlere karıştırmazlar. Karıştırmadıkları için de sözüm meclisten dışarı Allah'ın zübbesini anarşit diye içeri atarlar.'' Komünist diye yani. Kısacası bizim senin torunundan haberimiz yok bey amca dedi. Peki şimdi onu nerede bulabilirim? Şimdi mi? Diye kekeledi polis. Şimdi öyle mi? Saatine baktı, saat biri geçti. Şimdi hiçbir yerde bulamazsın torununu. Hiçbir yere sokmazlar ki bulasın. Ama üzme tatlı canını, fazla tutmazlar. Bilemedin 15 gün sonra evdedir. Bir masanın üstüne birkaç tabanca, bir kaleşnikov, birkaç düzine mermi, bir daktilo, birkaç kitap koyup önünde filmini çekerler, televizyonda gösterirler. Sonra da ipini koyverirler. Dua et de televizyona çıkarsınlar. Haftasına evdedir. Peki nereye götürmüş olabilirler diye üsteledi peygamber. Nazım'ı kurtarmak kadar önemli bir sorunu daha vardı. Bu sorunu da çözümlemek zorundaydı. Ama polis ellerini havaya kaldırdı. Bilemem bey amca dedi. Bilip söylesem de göstermezler ayrıca. Anlattığın gibi götürdülerse terörist diye götürmüşlerdir. Böylelerini kolay kolay göstermezler. Ama Nazım'ı terörist diye götürmeleri çok saçma. Peki bey amca senin dediğin olsun dedi polis. Anlayışla gülümsedi. Peki komünist diye götürdüler diyelim. Ama huzur ve güven ortamında hepsi aynı kapıya çıkar. En iyisi sen şimdi dosdoğru evine git. Bir temiz uyku çek. Ne yapacağını ondan sonra düşünürsün. Tamam mı? Peygamber bir tür meydan okumayla torununun ancak komünist olabileceğini kesinledikten sonra bir yandan bütün görünüşlere karşın onun gerçekten komünist olduğu varsayımını benimsemeye yöneliyor, bir yandan da şimdiye değin hep yerin dibine geçirdiği eylemci gençleri, tutucu güçlerce vurulup öldürülen, yakalanıp işkenceden geçirilen insanlar olarak Marksçılara, dolayısıyla da kendisine yakın insanlar gibi görmeye başlıyordu. Bu nedenle biraz daha dayattı ama gene bir şey elde edemeyince peki sizin dediğiniz olsun diye söylenerek kalktı. Ayrıca adamların ellerini sıkarak kendilerinden hoşnut kaldığını göstermek istedi. Onlar da bunun altında kalmadılar. Remington'un arkasında oturan polis peygamberin karşı çıkmasını aldırmadan sobanın yanında oturan genç arkadaşını kendisini kapısına dek götürmekle görevlendirdi. O da hiç karşı çıkmadı. Hemen paltosunu ve şapkasını giyip koluna girdi. Sonra yüzlerine kamçılar gibi inen karların altında yürürken, ''Sen hiç canını sıkma bey amca'' dedi. ''Gerçek eninde sonunda anlaşılır. Bu mahallede seninle torunun gibi zararsız insan az bulunur. Biz durumu biliyoruz, hiç üzülme.'' Peygamber bu sıkı yönetim döneminde bir polisçe zararsız insan olarak değerlendirmenin aykırılığından çok sokakta bir polisin kolunda yürümenin aykırılığı karşısında ürperiyordu. Durumu aydınlığa kavuşturmak istedi. ''Evet haklısınız.'' diye yanıtladı. ''Komünistler insanların zararına değil, yararına çalışmışlardır her zaman. Her zaman da çalışacaklardır.'' Polis içgüdüyle kolunu bıraktı. ''Yani sen bu Nazım komünist mi diyorsun?'' diye sordu. Evet öyle diyorum dedi peygamber biraz soluklandı. Ama doğrusunu isterseniz Nazım'ın iyi bir komünist olacağını hiç ummazdım. İyi bir komünist mi? İyi bir komünist ha? Diye kekeledi polis. Neden peki neden ummazdın iyi bir komünist olacağını? Doğrusunu isterseniz ben de ne diyeceğimi bilemiyorum dedi peygamber içini çekti. Bizler komünist olduk ya çok okurduk. Nazım bu konuda tek kitap okumadı. Marksizm konusunun açılmasından bile hoşlanmazdı. Bunun için büyük bir yanlışlık yaparak beni götüreceklerini onu götürmüş olmalarından korkuyorum. Polis güldü. Gene koluna girerek yürüttü peygamberi. Yok bey amca öyle saçma şey olur mu? Dedi. Televizyon gösteriyor, gazeteler yazıyor, komünist gençleri yakalıyorlar yalnız. İyi de ediyorlar. Bu banka soymalar, bu karakol kurşunlamalar, bu adam öldürmeler güzel şeyler değil. Bu kez de peygamber durdu yolun ortasında. Gözlerini yoldaşının gözlerine dikerek bir peygamber gibi gülümsedi. ''Güzel mi diyorsunuz?'' dedi. ''Güzel, öyle şakaya gelecek şey değildir. Güzel nereden doğar bilir misiniz? Geleceğin bugüne gömülü köklerinden. Biz devrimci ozanlar da komünizmin aydınlık yolunu bu köklerde yakaladığımız ipuçlarını okuyarak gösteririz. Ve Marx'ın öngörüleri şiirlerimizde bir kez daha doğrulanır.'' Yoksa yanılıyor muyum diyorsunuz? Genç polis işittiklerinden bir şey anlamamıştı ama gözünün içine baka baka komünizmi göklere çıkaran bu yaşlı adamın keçileri kaçırmış olduğundan hiç kuşkusu kalmadı. Bu nedenle onunla zıtlaşmayı saçma buldu. Hayır yanılmıyorsun diye yanıtladı. Yeniden koluna girerek yürümeye zorladı onu. Olabildiğince hızlı yürüttü. Kapısının önünde dostça elini sıktı. Şimdi yatıp bir temiz uyu bey amca dedi. Bakarsın bir iki güne kalmaz her şey düzelir. Hatta belli mi olur başımıza komünistler gelir. Ne diyorsunuz? Siz böyle bir şey bekliyor musunuz? Diye atıldı peygamber. Yakın bir gelecekte gerçekten böyle bir devrim bekleyebilir miyiz? Olabilir, neden olmasın? Dedi polis. Yaşlı adamın kapıyı açmasını bekledikten sonra iyi geceler dileyerek koşarcasına uzaklaşmaya başladı. Karların içeriye dolmasına karşın peygamber kapıyı kapatmadı. Köşede gözden silinmesine değin polisin arkasından baktı. İyi bir çocuk diye söylendi. Genç polis ilk kez koluna girdiği zaman kapıldığı ürpertiden uzaktı şimdi. Tam tersine yanılgısına gülümsüyordu. O güne dek devrimci düşünceyi en son anlayacak kişilerin polisler olduğunu, bu nedenle devrim yapmış bir toplumda polisin yeri bulunamayacağını düşünmüştü hep. Ama bu akşam bir takım olumlu göstergeler bu ülkede devrim düşüncesinin polisler arasında bile yayıldığını ortaya koymaktaydı. Işığı yaktı, kapıyı kapattı. Bu çocuğun da bugün de geleceğin köklerini yakaladığına kuşku yok diye söylendi. Semt karakolunun memurları bu denli bilinçli olunca ötekilerin de gerçeği kavramakta gecikmeyeceklerini düşünmek aşırı bir iyimserlik olmasa gerekti. Yatağına bu ölçülü iyimserlikle uzandı. 13. ayrımın sonu, sayfa 144.